أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin ana başlığı faizli ekonomi olmaz. Allah-u Teala Bakara suresinde şöyle buyuruyor. 278. ayetinde Ya eyyellezine amenüttekullah. Ey inanıp güvenmiş olan kişiler, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Ve zerru ma bakiye miner riba. Faizden geri kalan ne varsa hepsini bırakın. İn kuntum mu'minin, eğer gerçekten inanan kimselerseniz. Ben müminim diyor musunuz? O zaman yapacağınız şey faizden ne varsa onları bırakmak. Faiz yok. Fe in lem tef'alu, bunu yapmazsanız fe edenu bi harbi minallahi ve rasuli. Yani şunu bilin ki, şundan haberiniz olsun, Allah ve Resulü ile savaşta yüz yüzesiniz. Allah ve Resulü ile savaş ne olur? Toplumsal düzenin, ekonomik düzenin bozulması olur. Onun için dersimizin başlığına faizli ekonomi olmaz ismini koyduk. Bunu diyor, peki tamam faizi şey yapacağız ama ne yapacağız diye bir soru olmaz. Sen ben müminim diyorsan, inanıyorsan Allah'ın kurduğu düzende faiz olmaz. Şimdi faiz herkesin bildiği gibi borçtan elde edilen gelirdir. Birisine bir borç verdiğiniz zaman ki bu para olarak verilir. Parayı o şahıs ne yiyebilir, ne içebilir, ne ona binip bir yere gidebilir. Yani hiçbir ihtiyacını karşılamaz. Ama onunla mal alır, hizmet alır ve ekonominin canlanmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla para vücuttaki kan gibidir. Vücuttaki kan dolaşımına yapılan müdahale o vücudun doğal yapısını ortadan kaldırır. İşte birisi bir yerde bir damar tıkanıklığına sebep olur, birisi bir başka yerde başka bir zarara sebep olur ve vücuda giren gıdaların, oksijenin ilgili yerlere ulaşmasını engeller. O ilgili hücrelerin ürettiği şeylerin de diğer hücrelere ulaşmasını engeller. Kan dolaşımı vücutta bozulduğu zaman o vücut artık hasta olur. Dolayısıyla yapılacak tek şey kan dolaşımına müdahale sebep olan, kan dolaşımını engelleyen şeylerin vücuttan atılmasıdır. Dolayısıyla faiz de ekonomideki mal ve hizmet dolaşımının en büyük engelidir. Sürekli o dolaşım olması gerekiyor. Böyle bir ekonomi asla olamaz. Bu konuda Mustafa Evli Bey'in Almanca'dan Türkçe'mize tercüme ettiği bir yazı var. 1919'da yazılmış. Evet. Gottfried Feder tarafından yazılmış. Önce bunun bir genel bir özetini alalım, sonra isterseniz. Zaten Erdem Bey de, Fatih Hoca da, bunların hepsi de bu konuda bir hazırlık içerisine girdiler, okudular. Siz genel bir özetini verin.
Tamam. Şimdi o halde o zaman ben önce bu adamı isterseniz bir kısaca bir tanıtayım. Bu yazı ne zaman kaleme alınmış ve kaleme alındığı tarih dönemine dair de bir kısa bir çerçeve çizeyim. Muhtemelen olayın anlaşılması kolaylaşır. Şimdi Gottfried Feder aslında bir mühendis kökenli, inşaat mühendisi olan bir adam. Piyasadaki ekonomideki çarpıklığı, fıtrata aykırılığı herhalde sezmiş olması gerek ki oturmuş, bu konuya kafa yormuş ve bu yazıyı kaleme almış. Bu yazı şu açıdan çok önemli ve değerli. Bu yazıyı tanıtırken döneminde 1919'da Hitler şahit oluyor bir toplantı esnasında. Hitler de bu yazıdan o kadar etkileniyor ki Hitler'in bir sene sonra kuracak olmuş olduğu Alman İşçi Partisi'nin yönetim kadrosunu alıyor. Öyle ki almış olduğu bu yazının maddelerini kurmuş olduğu partinin parti programına işletiyor. 25 maddelik parti programının en az 7 maddesi tamamen bu yazıya dayalı bir parti olmuş oluyor. Şimdi o açıdan çok oldukça dikkat çekici bir yazı haline gelmiş oluyor. Hakikaten de içine aldığınız zaman, okuduğunuz zaman, şimdi değerli hocalarım bu konuda kendi görüşlerini zaten açıklayacaklardır ama ilahiyat camiasında dahi göremeyeceğiniz nitelikte faize karşı fıtri bir argüman silsilesini ortaya koyuyor. Hatta yazının asıl ana teması bana göre faizsiz ekonomi olmaz diyenlere cevap niteliğinde bir yazı. O kadar detayına ve güncel ekonominin sorunlarına giriyor ki yazı o açıdan sorunların da çözümü haline gelir hal alıyor. Dolayısıyla bu yazı tercüme edilmeye değer bir yazı olmuş oldu. Fatih Hocam'ın da yönlendirmesiyle biz de buna yaptık. İnşallah vakıf sitesinde de bunun paylaşırız inşallah. Okumaya değer bir yazı olduğunu söylemiş olayım.
Şimdi yani burada senin kullandığın bir kelime var. Fıtrat diye bir kelime kullandın. Bunu zaten bizim izleyicilerimiz büyük ölçüde bilirler. Allahü Teala kendi dinini fıtrat olarak tanımlıyor. Az önce kan dolaşımının vücutta sağladığı şeyler. Yani kan dolaşımının görevleri. İşte alıyor aksiyerden oksijeni alıyor, götürüp hücrelere dağıtıyor. Karaciğerden hazmedilmiş gıdaları alıp götürüp hücrelere dağıtıyor. İşte bağırsaklardan alıyor, oraya oradan oraya, oradan oraya bütün şeylerin vücut içerisindeki bütün nakil işlerini yapıyor. Her bir hücrenin ürettiğini ilgili hücrelere taşıyor. Dolayısıyla vücut ayakta kalıyor. Bu tıpkı paranın şeyi gibi. İşte siz para alıyorsunuz. O paranızla işte Fatih Hoca'nın sattığı bir şey var. Gidip oradan mal alıyorsunuz. O da oradan şey yapıyor. Erdem Bey'in sattığından alıyor. Ondan derken aynen şey gibi kanın tüm hücreleri dolaşması gibi para da bütün toplumda dolaşıyor ve herkesin işini görüyor. Ama hiç kimse o parayı yemiyor. Hiç kimse o paradan bir ev yapamıyor, o paraya binemiyor. Yani aslında para tek başına hiç kimsenin bir ihtiyacını karşılamaz fakat kan karşılar. Şimdi bu zat Allah'ın koyduğu fıtratı esas alarak Kur'an-ı Kerim'den haberi yok. Ama haberi olmaması önemli değil ki. Çünkü Allahü Teala herkese bir doğal yapı koymuş. O kişi eğer menfaatlerin esiri değil de doğrulardan yanaysa, doğruları öğrenmek için elinden geleni yaparsa, piyasayı araştırırsa, bakın ekonomist de değil. Ama matematikçilerin bir özellikleri vardır. Yani mühendis olduğu için o açıdan dedim. Duygusal olmak onlar için doğru bir şey değildir. Mutlaka doğru tespitler yapmak zorundadırlar. Ekonomi almış eline, incelemiş, bakmış doğal yapıya ters. Aynen kan dolaşımının vücudun doğal yapısına ters olması gibi. Şimdi bu şahsın, daha önce de anlattığınız, şimdi Fatih Hoca'yı da dinleyeceğiz. Onun anlattıklarıyla Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarında birebir uyuşum var. Zaten öyle olmak zorunda. Allah Rum suresinin 30. ayetinde dinin fıtrat olduğunu, İnsanları da ona göre yarattığını söylüyor. Zaten bunu Kur'an anlattığınız zaman herkes ha evet öyle olmalıdır diye bir o sonuca varıyor. Çünkü o bilgi kendisinde de var. Yani o vücut ona hazır. Bu açıdan çok önemli bir örnek de. Şimdi Fatih Hoca'yı dinleyelim.
Evet, gerçekten de bu makale çok önemli bir makale. Birkaç açıdan çok önemli bir makale. Biraz önce Mustafa Bey atıfta bulundu. Ben de önemine binaen tekrar etmek istiyorum. Bugün faizin haram olduğunu söyleyen ama aslında faizin ne olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını bilmeyen insanlarla mukayese edildiğinde hakikaten çok ibretlik bir kişi. Belki de biraz önce hocamın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'le hiç tanışmadığı, Kur'an-ı Kerim'de bizim sürekli okuduğumuz ayetleri hiç okumadı ama fıtratı gereği durumu izledi, gözlemledi ve faizin ne demek olduğunu, dünya açısından ne büyük bir tehlike olduğunu adam tespit edebiliyor. Şimdi ben o açıdan bir iki değerlendirme yapacağım. Şimdi burada bir takım kavramlar kullanıyor ki bu kavramlar esasında bizim elimizdeki kitabın bir nevi meali gibi. Şimdi mesela şöyle bakıyor olaya, diyor ki bu faiz, bir kişi niçin faizcilik yapmak ister? Niçin faizden para kazanmak ister? Niçin bu yola girer? Diyor ki bu dini dünya olan kişidir diyor. Şimdi dini dünya olan. Yani şimdi bu bize hemen yüzlerce ayeti hatırlattı, değil mi? Ya yani dünyayı tercih edenler, dünyaya tapanlar, mala tapanlar, altını ve gümüşü istifleyenler, bunu infak etmeyenler, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar. Adam olayı önce öyle tanımlıyor. Diyor ki bu insan, bu bir hastalıktır diyor ve ahlaki bir sıkıntıdır diyor. Yani şimdi bu tanımlar çok önemli. Yani bugün hani mesela faizi iktisat fakültelerinde şurada burada tanımlarlarken yere göğe sığdıramıyorlar, değil mi? Yani ekonominin olmazsa olmazı, işte çarkların dönmesi için gerekli olan şey. Yani hat şöyle anlatıyorlar neredeyse. Ekonomi için bir mucizevi şey, sihirli değnek. Bu olmazsa hiçbir şey yürümez. Oysa bu adam diyor ki bu bir kere dünyayı din olarak dünyevi hayatı kabul edenlerin sapacağı yoldur diyor. İkincisi de diyor ki bu ahlaki bir bozulmadır diyor. Ve üçüncüsü çok önemli. Böyle bir zihniyet ancak şeytanın üretebileceği bir zihniyet olabilir diyor. Bakın bunların tamamı ayet meali esasında. Sürekli burada okuduğumuz, yani adam böyle tanımlıyor olayı. Faize böyle bakıyor. Ahlaki bir çöküş ve ancak şeytanca bir zihniyetin tezahürü olabilir bu diyor. Ve paraya tapma ifadesini kullanıyor. Paraya tapma.
İstersen bu şeytanca şey çok önemli. Bakara 275.
Evet abi.
ayette de Allahü Teala ne diyor? Faiz yiyenlerin davranışları bunlar şeytanın aklını çelip yoldan çıkardığı kişilerin davranışından farklı değildir. Peki ne diyorlar burada? Alım satımda tıpkı faizli işlem gibidir diyorlar. Bugünkü faizciler de aynı şeyi söylüyor. Yani bir malın peşin fiyatı 10 lira, bir aylık vadeli fiyatı 11 liraysa, o oluyorsa ben de 10 lirayı veririm, bir ay sonra 11 lira alırım. Güzel de, bakın buradan bir mal aldığınız zaman o malı üreten kişinin yeni mal üretmesine fırsat veriyorsunuz. Ondan sonra bir ay sonra o malın parasını alabilirsiniz ama bir aylık adam o parayı, o malı kullanabiliyor. O maldan ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama senin bu parayla herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil ki. Yani sen yata yata adam o malı alıyor, müşteri bulacak, satacak. Sattıktan sonra tekrar o parayı geri alacak ama sen öyle değil. Veriyorsun 100 lira, diyorsun ki tamam. Ben alacağımı, karımı garanti ederim. Fakat onu 10 liralık 11 liralık malı 10 liralık malı bir ay vadeli 11 liraya alan kişinin onu satma garantisi olmadığı gibi onun yerine başka bir mal alma garantisi de yoktur. Bu bir mal ve para şeyidir, hareketinin başlamasıdır. Dolayısıyla yani faizle alım satım arasında benzerlik olabilir. Kadın ve erkek arasında da benzerlik var. İkisinin de gözleri var, ikisinin de kaşları var. Bir hayvanla bir insan arasında da benzerlik var. Bakıyorsun aynı organlar hayvanda da var. O zaman Esas olan benzerlikler değil, farklılıklardır. O insanları saptırmak isteyenler benzerliklere bakarak şey yapıyorlar. Yok efendim kiranın, paranın kirasıdır diyorsunuz. Kardeşim, kirada bir şeyin menfaatinden yararlanırsınız. Bir arabayı kiraya tuttuğunuz zaman arabaya biner, gider, işlerinizi görür, bitirirsiniz, gelirsiniz, sonra teslim edersiniz arabayı. Ama parayı kiraladığınız zaman paranın kendisinden hiçbir menfaatiniz söz konusu değil ki. İşte bu şeytani bir hareket. Dolayısıyla bu şahıs bunları görünce bunun şeytani hareket olduğunu çok güzel bir şekilde anlamış.
Evet ve diyor ki o şeytani bir icat dedikten sonra bu düşünce yalnızca üretken halkların ve onların emek gücünün sırtından az sayıdaki para baronunun tembel bir asalak hayatı sürmesini mümkün kılar. Bu da bize Rum suresinin 39. ayetinin mealini hatırlatıyor. Orada da bu faizcilerin çalışma sisteminin Rabbimiz bunlar İnsanların malları içerisinde malları artsın diye bu işi yaptıklarını söylüyor. Bu adam da diyor ki birileri çalışacak, sabahtan akşama kadar ter dökecek, diğerleri de oturduğu yerden sırf parası ve sermayesi var diye bu adamların emeği üzerinden para kazanacaklar ve asalakça bir hayatı kutsayacaklar diyor. Ve bu bize Kur'an-ı Kerim'in faizcilerin bu işi niçin yaptığına dair o Rum suresinin 39. ayetini hatırlatıyor.
Ya bak mesela şeyde de şimdi bu adam tutuyor, millete para veriyor, hiç keyfine bakıyor, yata yata para kazanıyor. Ve o para verdiği kişiler de kendisine bir müddet sonra köle yapıyor. Tıpkı kanın da gitmediği hücreleri kendisine köle yapması gibi, o hücreler o kan gelsin diye yapabilecekleri her şeyi yaparlar. Bazı hücreleri öldürüyor, bazı hücreleri daha fazla büyütüyor. Dolayısıyla vücutta dengeyi bozuyor. Kanı, yani bir vücuttaki kanla vücudun kendisini kıyaslarsanız arada çok büyük bir fark vardır, değil mi? Çok büyük bir fark vardır. Yani bir de vücutta hiçbir hücre kan üretemez. Üretimine destek verebilir ama üretemez. İnsanlar da para üretemezler. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Öyle bir şeye giriyor ki kişinin vücudundaki kan hareketlerini kontrol altına alan gibi ekonomiyi tamamen kontrol altına alıyor ve tek bir noktadan oturuyor, keyfine bakıyor.
Evet, yine çok üzerinde durduğu ve benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi ki herkesin artık gündemini meşgul eden bir şey vergi. Vergilerin altında ezilme. Bütün insanlar, dünyadaki hatta bütün insanlar bu vergilerden şikayet ediyor. O dönemde de yani işte 100 yıl öncesinde de Alman halkının aynı şeyden muzdarip olduğunu söylüyor ve diyor ki vatandaşımız diyor yine de zorlana bu vergileri veriyor ve kafasında şu var ya bu vergileri veriyoruz devletimize veriyoruz bunlar bize hizmet olarak geri dönecek. Eğer diyor bir halk verginin altında eziliyorsa kesinlikle hizmet için falan değildir o. Faizcilerin bu doyumsuz hırsından dolayıdır diyor. Senin verdiğin her şey o faizcilerin iştahının şeyi diyor. O tatminsizliklerinin bir ürünü yoksa diyor. Eğer bu faizli sistemden ayrılacak olsak devlet zaten çok kolayca kendi gelirleriyle bu işi döndürebilir diyor. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'deki sadaka dediğimiz geçen hafta konuşmuştuk. Allah-u Teala'nın bütün vatandaşlara işte mallarından belli bir miktar çeşitli kalemlere vermemizi emrettiği o sadaka emrini hatırlatıyor. Gerçekten de demek ki vatandaşların, durumu iyi olan insanların yılda bir defa 40'ta birini verdikleri o ürün şeyle miktarla demek ki devlet yönetilebilecek ki Allah-u Teala bunu söylüyor. Aksi takdirde Rabbimiz bunun imkansız olacağını şey yapsak Rabbimiz böyle bir sistem koymazdı. Bunu söylüyorsa durumu iyi olanların 40'ta bir yılda bir kere vermeleriyle demek ki devlet dönebiliyor. Bu adam da diyor ki vatandaşın vergilerin altında ezdirilmesi ne demek? Bunların tamamı bu faiz lobisinin tamamen şeyine kursağına giden paradır.
Onun bir örneğini veririm isterseniz. Mesela diyelim ki bir bankadan %10 faizle bir adam borç aldı, kredi aldı ve onunla iş yapıyor. o bankaya ödeyeceği %10'u maliyetine yansıtmak zorundadır. Ve %10 da yetmez. Biraz da fazlasını koyması lazım ki o, çünkü biriktirmesi lazım zamanla. Belki vakti geldiği zaman bunu yetiştiremeyebilir. Zamanı gelir tekrar kredi almak zorunda kalır. Ama %10 diyelim. Şimdi normalde işte 100 liraya satılıyorsa şu şey kupa, mecburen 110 liraya çıkaracak. Peki bu 10 lirayı ödeyen kim? Bütün vatandaşlar değil mi? Şey mi, o tamam, o faizini de, o işte faizi kredi alan da o parayı bulamayacağı için, toparlayamayacağı için o da çok büyük sıkıntıya girer de, o ayrı bir konu. Ama bu faizin sebep olmuş olduğu şey, bankanın ya da işte faizcinin almış olduğu faiz bütün vatandaşlardan alınıyor. Ama Fatih Hoca'nın söylemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki işte genelde zekat adı verilen ama Kur'an'ın sadaka dediği, yani devlete sadakati, Allah'ın emirlerine sadakati gösteren şey, imkanı olan kişilerden alınıyor. Bir kere adamın geçimini sağlayacak noktada olması lazım.
Yani şuradan bir bardak su içmek isteyen kişinin verdiği paradan alınmıyor yani.
Tabii.
Bir bardak su içiyorsunuz, vergi veriyorsunuz.
Ya vergiye bile gerek, bak vergi olmadan, şimdi bu 100 liraya adam maliyeti şey 110 liraya satmak zorunda kalıyor kredi aldığı için. Burada vergi falan yok. Fiyatlara yansıyor. Sonra oradan oraya öyle bir şey yapıyor ki 10 liralık malı 100 liraya çıkarıyor piyasada, o değişik kişiler şey yaptıkları için. Çünkü mesela ben Fatih Hoca'ya satıyorum 110 liraya. Fatih Hoca da eğer şey yaparsa, kredi almışsa bir 10 lira da o ekliyor satmak için. 120 oluyor. Sana satıyor. Sen de krediyi almışsan bir %10'u o istiyor. 133 şu bu falan. Bütün bunları ödeyen vatandaşlar oluyor. Devletin eline bir şey geçmiyor burada.
Eğer vergi devlet faiz ödüyorsa vergi şeklinde alıyor. Malı üreten kişi faiz ödüyorsa bu sefer ürününe maliyet artışı olarak yansıtıp vatandaştan gene almış oluyor. Yani buradaki ödeyen hizmeti sunan kişiye bağlı.
Ya üstelik devlet bir ki kesime diyelim ki tahvil satarak vesaireyle faizle borçlanıyor. O kesime ödeyeceği borcu bütün halktan aldığı vergilerle ödeyecek. Yani bu da inanılmaz bir adaletsizlik.
Ben bir son bir kez bir şey daha söyleyeceğim. Sonra sözü size bırakacağım. Hani hep böyle bu adamın söylediği sözlerle Kur'an arasındaki irtibatı kuruyoruz. Bundan 100 yıl önce, tabi aslında günümüzde de belki kıyaslanamaz, Alman halkı faizin altında inim inim inliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yıkımla çıkılmış, savaş döneminde alınan faizler vatandaşın ya şunu da söyleyeyim,
Faiz tazminatı.
%5 faizden bahsediyor burada. Ben bugünkü faize hiç değinmiyorum. %5 faizle alakalı bir inim inlemeden bahsediyoruz. %5. Ha, neyse, diyor ki çok kolay kurtulması. Her şey çok kısa bir sürede güllük gülistanlık olabilir diyor. Çok kolay. Ne yapacağız biliyor musunuz diyor. Yapacağınız şey şu. Bugüne kadar aldığımız bütün faizli borçların ana parasını ödeyeceğiz. Tamam. Ben senden şu kadar mı aldım? Tamam kardeşim, bunu ödeyeceğim. Ama tek bir kuruş faiz ödemeyeceğiz diyeceğiz ve bu iş bitecek diyor. Bu da bize Kur'an-ı Kerim'deki yine ayeti hatırlatıyor değil mi? Yani Allahü Teala faizle alakalı tek ve net çözümü nasıl söylüyor bize? Ana para sizindir.
Gerisine karışmayın.
Faiz ödememekten kaynaklanan bir yasal sorumluluğunuz da yok, yaptırımınız da yok.
Rabbimiz de zaten böyle bir sorumluluk olmadı. Ya kul hakkıdır, sen buna daha önce sözleşme yapmışsın.
Bir
Böyle
şey olmaz.
demiyor. Aynısını bu adam da söylüyor. Diyor ki bugünden itibaren biz aldığımız borcu ödeyeceğiz. Bu borç bizimdir, tamam. Ama faiz diye tek bir kuruş ödemeyeceğiz. Bakın bakalım bu iş nasıl düzeliyor.
Tabii çok kısa sürede düzeliyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in söylediği başka bir şey var. Şimdi ekonominin içerisinde olanlar çok iyi bilirler. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay değildir ekonomi şeyde, yani ticaret yapmak, iş yapmak. Şimdi bu adam, evet, mesela büyük bir fabrikası da vardır. epey de işçisi vardır, şeyler ve müşterisi de vardır. Fakat o faizli sistem adamı öyle bir sıkıntıya sokmuştur ki borcunu ödeyemeyecek konumdadır. Allahü Teala işte o ayetten sonra, senin söylediğin ayetten sonra ne diyor? Ana malları sizindir. Hatta ayetlerin tamamını okursak daha bir özet olmuş olur. Biz ne yapacağız peki, faiz eşi karşı çıkıyorsunuz da biz ne yapalım? İşte Allahü Teala diyor ki, ey müminler, alım satımda şey faizden ne varsa bırakın diyor. Bırakın diyor, tamam bitsin. Faizden ne varsa bırakın. Eğer inanıyorsanız böyle yapacaksınız. Yapacağınız tek şey faizi bırakmak. Tamam, bıraktınız. Bunu yapmazsanız bilin ki Allah ve Resulü ile savaştasınız. Yani toplumda savaş içerisindesiniz. Toplumun genel yapısıyla savaş içerisindesiniz. İşte kansızlığın tüm vücudu kötü etkilemesi gibi. Ondan sonra diyor ki فَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ اَنْبَالِكُمْ diyor.
Kaçıncı ayette?
وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ اَنْبَالِكُمْ
279.
279. ayet Bakara. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ اَنْبَالِكُمْ Tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Alacağını al. Ama tek kuruş fazla almayacaksın. İşte o şahsın da anlattığı gibi. Ondan sonra ne yapacaksın? لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ diyor. Tamam alayım ama enflasyon oldu, şu oldu. Tamam, onu da alacaksın. Haksızlığa uğramayacaksın, kimseye de haksızlık yapmayacaksın diyor.
Demek ki bunu da haksızlık olarak görüyor faizi.
Faiz haksızlık tabii. Tabii ki haksızlık. Sistemi tamamen çürütüyor. Ondan sonra da diyor ki, tamam, o borçlu olan kimse darlık içerisindeyse, bu da Bakara 280. ayet, O ne zamana kadar ödeyecekse o zamana kadar beklemesi lazım. Hemen adamın kırkırtlağını sıkıp da parası alacağını istemesin. Yok mahkemeye verip de hapise attırmasın falan. Bekleyecek adam. Rahatlayıncaya kadar bekleyecek. Tamam bekleyecek. Ama belki bu adamı da sıkışık olabilir, belli olmaz. Ama diyor ki onu diyor sadakaya saymanız daha hayırlı.
Arkanızda ben varım diyor.
Arkanızda ben varım. Onu diyor sizin zekat borcunuzun yerine sayarsanız, yani borcu zekata sayacak.
Sizin için daha iyi.
Sizin için çok daha hayırlıdır. Bunu bir bilseniz diyor. Bunu bir bilseniz. Çünkü onu şey yaptığınız zaman o da ekonomiye de çok etkili olmaya başlayacak. İşin her şey hareket ediyor. Yani kan normal şekilde vücutta harekete geçecek. Bütün hücreler faaliyete geçecek. Ve vücut kendisine gelecek ve rahatlama olacak.
Müthiş bir rahatlama hocam. Yani bu söylediğin son kısım, yani adamdan borcundan feragat ettiğini söylediğiniz zaman adam boyunduruk altından kurtulmuş olur.
Tabii.
Çok ciddi bir
baskı. Hürriyetine kavuşuyor.
Zaten zekat dediğimiz şeyin karşılıksız olarak verilmesi de müthiş bir şey. Yani siz zor durumda olan insana, hatta firmaya, belki şirketlere.
Şu anda var ya öyle zor durumda şirketler var ki adamlar paralarını ödeyemiyorlar falan ve iflasa gidiyorlar.
Bunlar kendi aslında şirketlerinin büyüklüklerinin yanında çok küçük rakamlar. Yani bize büyük gelebilir ama milyon dolarlık şirketin belki birkaç yüz bin dolara ihtiyacı var. Kendi şeyini çevirebilmesini, çarkları döndürebilmesi için. Fakat bunu bulamadığı için batan bir sürü firma var.
İlmek ilmek ördüğü koskoca şirket.
Şirket evet, yılların emeği bir günde bitiyor. Sırf bu faiz.
Ya mesela şimdi sen çok güzel anlattın. Şimdi Mustafa Bey de sen de ekonominin içerisindesiniz. Şimdi ben de Allah'a şükür 5 yaşından itibaren hep ekonomi içinde oldum. Ya bazen sen dediğin gibi. Ya kardeşim şurada diyelim ki 100 bin lira borcum var. Yani rakamı yüksek tutmayalım. Yani bankaya yatıracaksan bu parayı 99 bin olarak götürsen borcunu ödememiş olursun. Kabul etmez. 100 bin. Ya o 1000 lirayı bulamazsın. 1000 lira senin için çok basit bir şeydir ama.
Yoksa yoktur.
Yoksa yok. İşte şimdi bir hücre kan üretemediği gibi sen de para üretemiyorsun.
Şimdi bu bağlamda ayeti ortaya koyduğun zaman.
Hocam o 1000 lirayı gidip faizli olarak piyasadan aldığınız zaman sadece kendiniz değil bütün piyasadaki doğal sistem bozuluyor. Bir anda çarklar duruyor.
Tabii tabii.
Çünkü o 1000 lirayı üretecek kimse yok.
Yok.
siz üretemezsiniz. Başkasının aslında kullanması gereken bir parayı, bir şeyi piyasada dönmesi gereken bir parayı alıyorsunuz ve kenz ediyorsunuz. İşte bu adam mesela, Mustafa abi belki birazdan anlatır. Bu şeyde hocam, bu makalesinin başında mamonizm diye bir şeyden bahsediyor. Mamonizm.
Bu çok güzel gelse çok hoşuma gitti.
Hocam yani bu
Siz
hakikaten
anlatın hocam.
ya yok ya estağfurullah, şimdi
Ben bilmiyorum. Yani oraya gitmeyecektim.
şöyle bu para tapıcılığı diye çevriliyor. Ve paraya o kadar büyük önem veriyorsunuz ki sizin yapacağınız ya, ahlaki bir sorumlulukmuş işte, dini bir takım hükümlermiş veya toplumsal, kültürel bir takım kurallar, bunlar hiçbir şey önemli değil. Önemli olan sizin daha çok paraya sahip olmanız. Daha çok paraya sahip olmanız demek de parayı piyasadan çekmek anlamına geliyor. Yani siz o paranın dolaşımını, siz yeter ki daha fazla para alın, daha fazla para alın. Oysa işte, ve bunu söylediğiniz zaman siz paranın tek başına bir iş yapabildiği bilincini yerleştiriyorsunuz topluma.
Paranın tanımını bozuyorsunuz.
Tanımını bozuyorsunuz. Paranın böyle bir tanımı yok. Para tam tersi. Şu malın değerinin üzerinde yazdığı sembolik bir şey. Bir meta. Başka hiçbir şey, hiçbir işe yaramaz. Tek başına hiçbir iş görmemesi gereken bir şeyi tapılacak bir şey haline getirip amaç haline getiriyorsunuz. O zaman toplumun bütün değerleri çöküyor, yıkılıyor. Adam diyor ki bunu bu hale getirdikten sonra artık faizi, insanlara faizin yasak olduğunu anlatmak mümkün değil diyor. Zaten mesela Mustafa abi ön söz yazmış bu yazıya. Çok güzel bir ön söz bence. Orada diyor ki, ben hatta oradan okuyayım. Bence çok güzel, değerli bir tespit. Hakikaten de tam olarak katılıyorum. Diyor ki faiz sisteminin önündeki en büyük engel faizcilik yapan büyük sermaye değildir. Asıl engel büyük sermayenin kendine taraftar olarak kazandığı ve faizcilik olmadan modern yaşamın olamayacağına inandırılan sıradan vatandaştır. Biz faizsiz yaşam yoktur inancına bir kapıldık mı, bunu aşmak o kadar zor hale getirilmiş ki. Onu aşamıyorsunuz zaten.
Şimdi sadece sıradan vatandaş olsa çok güzel.
Ha, evet.
Yani işte
Doğru.
o da. Şimdi iktisat fakülteleri o talebeleri alıyorlar, zihinlerini şartlandırıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye. Ve onlar faizsiz ekonomi diye bir şeyin hayal edilemeyeceği şeklinde yetiştiriliyorlar.
Aynen. Hocam isterseniz o örneği vereyim. Bizim hocamızın bir örneği
Tamam,
vardı.
şöyle.
Şu Erdem hocam, sizin de lafınızı mı böldüm bilmiyorum.
Yani bu Almanya'da değil.
Evet, Almanya'da ben işletme...
Sen Almanya'da doğdun.
Ben Almanya'da doğdum. Almanya'da eğitimlerimi de Almanya'da aldım. Ayrıca şeyde işletme fakültesinde de bir eğitim de aldım. Şimdi işletme fakültesinde ve hem ekonomide hem de finans derslerinde finansın fırsat maliyeti diye bir kavram var. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Ya şimdi diyelim ki şu bardağı üretmek istiyorsunuz. Bu bardağı üretmek için lazım olan ekipmanı, makineyi, bunun için kuracak olduğunuz teşkilat için harcayacağınız paranın gidip buraya yatırmayıp da bankada yatırmış olsaydım ne alacaktım sorusuyla buraya yatırdığınız paranın getirisini kıyaslıyorsunuz.
Ve
Bu
fiyatı
kıyasla.
ilave ediyorsun.
Ve bu ürünün maliyetine maliyet olarak ilave olarak ekliyorsunuz ve diyorsunuz ki sonunda ya işte bununla bu fırsat maliyetini eklediğim zaman bu ürünün fiyatı 1 lira ise 1 lira 50 kuruşa çıkıyor. 1 lira 50 kuruşsa o zaman ben bu ürünü satamam deyip hatta
Faiz
teşebbüsünüzden vazgeçiyorsunuz.
ediyoruz.
Halbuki bunu 1 lira 1 kuruşa bile satmış olsaydınız hala kendinize bir artı değer sağlayacaktınız. Bizim hoca şunu dedi. Bu dedi, tamam dedi, teşebbüsünüzden sizi vazgeçirir. Bu kötü bir şey. Ama daha kötüsü var aslında dedi. Ya dedi, siz nasıl kalkarsınız da dedi, bir müteşebbis olan, işin içerisine emeğini koyan, bir sürü insanı çalıştıracak olan bir yapıyı tutar da tembel olan, parasını orada
Yastık.
yastık şey yatırıp da oradan
Faiz bekliyor
nasıl diyeyim yani, biraz ahlaksızca laflar da kullanarak bize bunu da şey yaptı. Bununla kıyaslıyorsunuz dedi. Bu ahlaksızlığın doruk noktalarından birisidir dedi.
Ama burada bir şey daha ilave edelim. Şimdi burada bu adam bu işine devam ettiği zaman ekonominin doğal yapısı gereği kendisi yükseldiği zaman gerçek manada şey yapar. Kaybetse bile parasını faize yatıran kadar kaybetmez.
Hem kaybetmez hem daha yeni ufuklar açar. Ondan aldığı tecrübeyle bambaşka yatırımlar yapar.
Yani halkın, milletin ihtiyacı
kazancı olur.
Milletin ihtiyacı mal ve hizmetedir. Başka bir şey değil yani, paraya değil. Ama para mal ve hizmetin dolaşımını sağlıyor. Şimdi mesela bir de şu var. Yani esas belki o konuları da yer yer anlatmak gerekiyor. Bu bankalara para yatıran insanların bir müddet sonra paraların alım gücü öyle bir öylesine düşüyor ki ve bunlar kaybediyorlar. Ben eskiden bu konularda epeyce çalışma yapmıştım. Ama şu anda tabii rakamlar çok net değil. Ben dediğim çok eski, 20-25 sene önceki durumlar. Ama size sadece şunu söyleyeyim. Mesela 1926'da 1 lira, yani 1 Türk lirası, 1 Osmanlı altınıydı. Şu anda 1 Osmanlı altını ne kadar?
Herhalde.
Bir tür altın değildi o. Türk lirası ya, şey değildi. Ama değeri 1 Osmanlı altını kadardı. Biliyor musunuz kaç lira olduğunu?
Bilmiyorum. 30 bin lira var ya. Öyle bir şey.
Evet, 30-40 bin lira civarında. Tamam. O da 30 bin lira diyelim. Alttaki. Türkiye'de paradan 6 tane de sıfır silindi.
Evet.
Onu da kat oraya. Yani şimdi 30, 3 sıfır, 6 sıfır, 30 milyon, 3 sıfır daha 30 milyar. Peki bakın, 1 lira, 1926'nın 1 lirası bugün 30 milyar. O zaman adam %100 faize verse bugün gene zarar etmiş oluyor. Yani paralarını bankalara yatıranlar da ciddi manada sömürülüyorlar. Bunun farkına bile varmıyorlar. Yata yata para kazandım zannediyorlar.
Bu konuya şey de değiniyor, Feder de değiniyor. Asıl para kazananlar...
Değiniyor değil mi?
Değiniyor. Hem de çok güzel de o konuyu işliyor. Şöyle de diyor orada. Büyük sermaye, hani uluslararası bu mamonizmin temsil ettiği büyük sermayenin dışındaki o küçük işte Ali Efendi'nin elindeki para gidiyor, faize yatırılıyor falan filan. Bunlar diyor hepsi kaybediyorlar. Diyor. Sadece diyor büyükler kazanır bu işte diyor.
Tabii.
En büyükler kazanır. Onlar da,
onlar da 3-5 kişi zaten.
Onlar da belirlidir diyor. Sınırlı sayıda.
Bak, büyükler derken millet zannediyor ki şuradaki fabrikanın sahibi.
Onlar da köle.
Üretici onlar değil.
Yani onların ortakları diyelim ki işletmeye yatırmamış da gitmiş işte biriktirdiği parayı faize yatırıyor. Bunların ama şöyle bir fonksiyonu var diyor. Bunlar işte deminki Erdem Hocam'ın da okumuş olduğu o kısım. Kendi o büyük sermayenin kendi yaptıkları o sisteminin bahanesi oluyorlar. Yani şeyini kuruyorlar. Bunlar şöyle deniliyor. Bak biz işte buradan 3-5 kuruş para kazanıyoruz. Bak işte fena da değil diyorlar. Bununla bunu kazanmasak bizi kaybederdik tarzında bir düşünce oluşuyor halkta.
Ve diyor halkta değil, bir de işletmeciler de bu konuda kandırılabiliyorlar. Ben burada birkaç kere anlatmıştım, gene anlatayım. Bugün Türkiye'nin büyük zenginlerinden bir tanesi bana bir gün dedi ki hocam sen hep faiz konusuna şey yapıyorsun. Peki dedi, biz kredi almazsak işimizi nasıl yürütürüz? Dedim ki bak adamın canını sıkma, böyle şey yaptım. Milletin büyük iş adamı olarak gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi dedim, hemen sustum. Çünkü onlar bir müddet sonra öyle bir noktaya geliyorlar ki o şirketin tamamı başkasının ama millet bu adamın zannediyor. O noktaya geliyorlar ve bunlar da açığa vuramıyorlar tabii. Ben bu konuda birçok örneğini de biliyorum, yaşamış ama isimlerini söylemeden de olmazsa bunu söylemeyeceğim onları. Dolayısıyla bu şeyi tekrar hani kanla vücudu tamamen esir almak gibi kan dolaştırmayla çok, yani çok basit bir şey. Ne olacak yani, kan yenmez, içilmez, hiçbir insan bir işine yaramaz. Ama vücutta dolaşırsa, vücuttan çıkarsa hiçbir işe yaramaz. Vücutta dolaşırsa birçok işi görür. İşte burada yani sıkıntıyı çeken, o parasını bankaya yatıran, 3-5 kuruş elde edeyim diyen de çok ciddi manada kaybediyor.
Bu şeyin makalede bir örnek veriyor. Mustafa Bey daha iyi bilir. Krab şirketini örnek veriyor. Ve o şeyde şimdi yine baktım 500 yıllık Alman şirketi diyor. O zaman da en büyük sanayiymiş.
Hala öyle.
Çelik,
pelik,
arka.
Savaş zamanı bir de.
Savaş zamanında silah üretiyor, tank üretiyor ve on binlerce çalışanı olan Alman sanayisinin devi o dönemde. 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi yine aynı. Onunla bu şeyi kıyaslıyor. Almanya'daki para babalarını kıyaslıyor. Bu adamların işte on binlerce işçisi var, risk alıyorlar, Ar-Ge çalışması yapıyorlar, üretim yapıyor, her şeyi yapıyor. Bunların ortaya koyduğu yıllık gelir şeyin para babalarının yıllık gelirinin 12'de biri diyor. Her şeyi yapıyor.
Ama şu anda daha da çok daha çok çok daha eksiğidir. Hatta bugün bakın büyük devlet falan filan denenler de bunlar öyle gırtlağını sıkıyor ki tam bir kölelik sistemi. Şimdi diyorlar ki efendim hürriyet dönemi. Ne hürriyeti ya? Her iki iş adamları başta olmak üzere, devletler başta olmak üzere herkes köle olmuş onlara.
Hocam en basitinden işte ilmi alanı düşünelim. İşte biz bugün burada faizin nasıl gayri ahlaki olmasını da bırakalım. Hani insan ahlaksız da olabilir. Mantık dışı. Yani hiçbir akli temele oturmayan bir şey. Ama bunun bilimsel olduğu, asla tartışılamayacağı, bunu tartışmanın mantıksız olduğu gibi bir algıyı bütün insanlığa ve akademiye kabul ettirecek güce sahip bir şey var karşımızda. Bunu kabul ettirmişler yani.
İşte insanları kendilerine esir alıyor.
Esir almışlar. İlim dünyasını da esir
almışlar. Yani akademiyi de esir almışlar.
Evet, akademiyi de esir almışlar. Asıl oradan başlıyor zaten olay.
Ya ben yani şimdi 30 yıl kadar ekonomiyi çok iyi bildiği söylenen kişilerle toplantılar yaptım. O zamanlar sürekli şoklar yaşıyorum. Ama çok da istifade ettim gene onlardan. Ama şey var. Asıl konuları anlatmıyorlar. Tıpkı bizim ilahiyatçılar gibi. Bakıyorsun ki konusuyla ilgili ayetlerden haberi yok adamın. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili ayetlerden. Muhammed Aleyhisselam yaptığı uygulamalardan haberi yok. Uydurulmuş bir dinin Allah'ın dini olduğu kanaatiyle arkasından gidiyor. Farkında değil.
İşte hocam burada geçen konuştuk ya, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış birisi. Ne soruyor YouTube'da da bakabilir millet. Faizle riba aynı şey mi, farklı şey mi? Adam şöyle diyor, o Kur'an'ın indiği dönemdeki riba ile şu an bankaların kullandığı faiz arasında bir irtibat yok diyor. Şimdi diyor gariban diyor, kendisi bir şirket kuramayacak, işletme kuramayacak ama yastığının altında da 3-5 kuruş parası olan, ne güzel diyor, bankaya gidiyor, bankada diyor ona 3-5 kuruş veriyor diyor. O topladığı parayı da banka diyor büyük sanayicilere veriyor. Çarklar dönüyor diyor. Bunda ne kötülük var diyor. Şimdi faizi böyle anlayan, algılayan, yani bankaların yaptığı işi vatandaş oraya para götürecek de bankada vatandaşın o getirdiği paraları millete dağıtıp banka faizcilik, faizi böyle anlıyor hocam.
Halbuki bu da doğru değil ha.
Yani işte. Hayır, vatandaşın oraya götürüp mevduata yatırdığı parayı falan bankanın millete kredi olarak verdiği yok. Böyle bir şey yok yani. Bu hayal ürünü bir şey. Adam oturduğu yerden ekrandan, o senin verdiğin para, faizle bankaya yatırdığın parayı banka günlük işlerinde kullanmak için topluyor. Yoksa onun, o senin verdiğin paraya falan ihtiyacı yok faiz için. Adam sistemin böyle çalıştığını düşünerek riba ile faiz farklı şeylerdir diye fetva veriyor. Şimdi bir o adamın konuya vukufiyetini düşünün. Bir de 100 yıl önce yaşamış bir Hristiyan'ın konuya vukufiyetini düşünün.
Abi şimdi bu şahıs fıtratıyla araştırma yapıyor. Öbürleri duygusal davranıyor. Sen o bahsettiğin şahsa ben mesela bu işte o şey yapıyor. Bugünkü bankalarınki faiz değildir. İşte kat kat olması gerekiyor falan, faiz olması için şeyin Ali İmran suresi 130. ayetini delil getirerek o faizin değişmez özelliğini anlatıyor. Faiz ister istemez şey yaptığımız zaman kat kat artar. Zaten artıyor. Öylesine artıyor ki şey hayal etmek mümkün değil. Ben de ona şu ayeti okudum. Tabi Arapçası da çok iyi. Dedim ki hocam dedim. Bak Allah-u Teala diyor ki eğer faizcilikten tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir diyor. Peki ana malının üzerine gelen her türlü ilave faiz olmuyor mu bu ayete göre? Adamın 1 milyar alacağı olsa da 1 milyar 100 bin lira alsa ana malının üzerinde ilave değil mi?
1 milyar 1 lira da alsa.
1 lira da alsa üzerinde. Bu da faizdir. Arkasından da la tazlimune ve la tuzlamun. Haksız da uğramayacaksınız. Haksız da, tamam, enflasyon varsa enflasyonda da karşı tarafı haksız da uğratmaya da gerek yok. Ama alacağını da hemen almaya uğraşmasın, mahkemeye vermek şu bu falan filan değil. Beklesin bu adam iyi durumda olsun. Bugün şeyde vergiye de sayabilir demektir. Yani bu sadakaya saymak. Sayarsanız daha iyi olur. Zaten bir İslam devletinde zekat vergidir. Başka bir şey, o bütün ihtiyaçları karşılıyor. Yani bugün faizli sistemin en büyük esir aldığı kurumlar devletlerdir.
Şimdi hocam bir de şeyi de söyleyelim isterseniz, hani son olarak ben şey yapayım. Daha önceki dersimizde de gerçi bu konuyla ilgili yaptığımız derste de söylemiştik ama bu konuyu işlediğimiz derslerimizin belki tamamında buna değinmek lazım. Çünkü böyle söyleyince ya tamam siz öyle diyorsunuz ama bizim şöyle bir paramız var, böyle bir sermayemiz var, böyle bir birikimimiz var. Biz bunu nerede değerlendirelim o zaman? Ne yapalım? Bize bir çözüm söylemiyorsunuz. Sadece afaki konuşuyorsunuz gibi yorumlar geliyor bizim videoların altına. Oysa bu şundan kaynaklanıyor. İnsanların paralarını iş yapmak dışında paranın kendisinin bir işe yaradığını düşünmelerinden kaynaklanıyor. Herhangi bir emek koymuyorsanız ortaya, herhangi bir şey üretmeyecekseniz paranın bir değeri yok.
Herhangi bir ilişkiye katlanmıyorsanız.
Riske katlanmanız lazım. Yani siz hiçbir iş bilmiyor olabilirsiniz. Bilen birisine sermaye olarak verirsiniz. O adamla beraber iş yaparsınız. Batarsınız da çıkarsınız da riskine de girersiniz. Ha, batmamak için de siz o hiç bilmediğiniz işi oturur öğrenirsiniz, çalışırsınız. İlkinde batırırsınız, ikinci de sizle beraber çıkarırsınız. Yani o durup dururken tembel tembel oturup para biriktirmek yerine bir şeyler öğrenir, bir değer üretir, birkaç insana ekmek yedirirsiniz. Belki memursunuzdur, belki işte maaşlı çalışansınız ya da mirasınız kalmıştır. Hiçbir şey bilmiyorsunuzdur ama bir anda iş sahibi olursunuz, bir şeyler öğrenirsiniz. Ve bunu da öğretirsiniz, gelecek nesillere bırakırsınız. O yüzden bunun bu anlamda da değerlendirilmesi lazım.
Ben isterseniz bir de şu şey açısından, yani ülke açısından faizsiz bir ekonominin mümkün olup olmadığı sorusu çokça tartışılıyor. Hatta işte dersin başında da buna şey yaptık. Şimdi yine bir Almanların örneğine bir bakalım. 1920'de Hitler'le tanışan bu adam bu yazıyla Hitler'i etkiliyor. Hitler 13 sene sonra hükümete, iktidarın başına geçiyor. Hitler'in başına Almanya'ya iktidar sahibi olana kadar bu adama aslında büyük ölçüde bir şekilde tasfiye ediyorlar zaten. Ama Hitler bu adamdan aldığı şeyle, etkiyle yine ülkede büyük reformlar yapıyor. Şimdi bunun etkisini Almanya 1933'ten 1939'a kadar, savaş başlangıcına kadar Almanya'da şey denilen kalkınma mucizesi denilen bir dönemi yaşatıyor. Fatih Hocam anlatmıştı. Almanya'da bütün altyapı sorunları çözülüyor bu kısa dönem içerisinde. Yetmiyor. Halka dağıtılıyor. Halk büyük bir refah içerisinde yaşıyor. O da yetmiyor. Bu sefer işi artık savaş sanayisini, dünyaya meydan okuyabilecek savaş sanayisini oluşturmanın kapısını aralıyor.
İkinci canı çıkıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nın bütün dünyaya meydan okuyan bir savaşın.
Birkaç sene önce yenik çıkmış Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani öyle normal bir ülke de değil.
Ya o yenik, basit bir yenik çıkma meselesi değil. Adamlar ekmek alacak para bulamıyorlar ya.
1925'te
Ekmek de
öyle bir
alamıyorlar.
ekonomik bir kriz yaşıyorlar ki şey paranın para şey enflasyondan bir ekmek 200 milyar mark falan civarında oluyor. Yani bu darbeleri yaşamış bir ülke.
Bir çorbaya paralar doldurup götürüyorlar, bir ekmek alamıyor.
Alamıyorlar.
Hayır, şöyle diyor, götürdüğünde ekmeğin parası yine artmış oluyor.
Evet.
Yani o giderken, siz almaya giderken o para da yetmiyor.
Böyle bir dönemi bu politikalarla hatta törpülenmiş olmasına rağmen, büyük ölçüde törpülenmiş olmasına rağmen 6 senede Almanya'yı hiç olmadık bir şekilde bir ekonomik bir mucizeyi yaşatabiliyorlar.
Bir şey daha söylemek lazım. Hocam da sürekli yıllardır hep onu söyler. Onu bence tekrar gündeme getirmek lazım. Bu adam da onu söylüyor. Ben o ifadeyi okuyunca ben hocamın sürekli söylediği o sözü aklıma geldi. Burada diyor ki bana sorabilirsiniz diyor. Ben faizi kaldırıyorum demekle nasıl olacak bu işin hukuki şeyi, ne olacak? Sizi mahkemeye verirler, ülkenizi iflas ederler. Faiz kadar ahlak dışı bir dolandırıcılığı hiçbir hukuk sistemi yargılayamaz diyor.
Doğru.
Ya insanlar korkuyor ya, ya olur mu öyle bir şey? Ülke iflas ederse ne olur? İşte bütün hukuk mahkemeleri, şunlar bunlar. Böyle bir ahlaksızlığı hiçbir adalet sistemi tartıp bununla alakalı karar veremez.
Hatta şöyle de diyor bir yerde sanırım. Kalkacak da bir ülke sen benim faizimi vermedin diye savaş mı açacak diyor. Bunun etik zeminini nasıl görecek de diyor, halkına bunu anlatacak diye.
Evet, yani şimdi burada sonuç olarak şey yapalım. Allah-u Teala'nın söylediği şu: ey müminler diyor, eğer gerçekten inanıp güveniyorsanız faizden arta kalan neyse hemen bırakın. Ekonomi probleminin çözülmesi o, derhal bırakacaksın, bitti. Vücudun kan dolaşımı gibi para serbest dolaşacak. O zaman üretim artacak. O zaman herkes hem işçi hem işveren olacak. Ve ülke birdenbire tepeleri bulacak, kalkınmış olacak. Ve burada bütün dünyaya da örnek olacağız. Allah-u Teala bütün emirlerine kayıtsız sarsı uyanlardan ve bu ekonomiyle ilgili konularda da onun emirlerine aykırı herhangi bir davranış yapmadan faizsiz bir ekonomiyi oluşturup tüm insanlığa en güzel ekonomik sistemi gösterecek olan kişilerden olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.